Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün son padişahı konuşalım isterseniz. Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu, son dönemini anlamak açısından da bize faydalı olacaktır. Nasıl bir miras üzerine kurulduğumuzu tarihin aslında belki şuna benzetiyorum, bilmiyorum bana katılacak mısınız? Bir bütünlüğü var. Biz aradan bazı şeyleri çekiyoruz. Onlar bizim belki hoşumuza gidiyor, belki gitmiyor. Ama aslında o bütünün içinde mesela bir pasta yiyorsunuz. Kreması güzel, keki de güzel, içindekiler de güzel. Hepsi güzel olunca lezzetli. Bir tanesinin güzel olması tek başına yetmiyor. Ya da ben bunu sevmiyorum deyip onu tamamen reddetmiyorsunuz. Biz biraz galiba bu politikalarla bugüne kadar geldik ve geçmişle olan küslüğümüzü de bir türlü üzerimizden atamadık. Biraz bunu konuşurken belki aslında bir bütün olduğunu ve hala devam eden kurumlarıyla belki de bir kesintisizlik olduğunu görebiliriz.
Şimdi nasıl ki bir matematik muadelesinde, eski tabirle denkleminde ona girenler vardır. O girenlerden bir tanesi olmazsa olmaz. Hatta o bir tane bilinmeyeni bulmanız için de onun eşitlendiği bir şey olması lazım. Yani matematik işlemleri bir bütündür. Tek tek harfler ayrı manalar ifade eder. Sosyal bilimlerde de böyle. Bir insanı, bir memleketi, bir hadiseyi değerlendirirken onu bir bütün olarak ele almanız icap ediyor. Tek bir unsurunu ele alırsanız bir kere yanılırsınız. Siz de yanılırsınız, başkalarını da yanıltırsınız. Tarihi hadiseler de böyledir. Tarihi şahsiyetler de böyledir. Her hadisenin bir evveli vardır, bir sonrası vardır. Siz evvelini ve sonrasını insanlara anlatmazsanız veya öğrenmezseniz öğrendiğiniz yanlış bir bilgidir. Doğru bile olsa. En azından doğru neticelere sizi ulaştırmaz. Tarihte bu en çok yapılan şeydir. Tarih anakronizme düşmeye çok müsait. Şimdi insanlar 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl sonrasından geriye doğru baktıkları zaman hadiseleri bir kere o devrin içindeymiş gibi görmeleri lazım. Bu bir, yani bugünkü empati gibi olması lazım. Bir kişiyi nasıl anlarken kendiniz onun yerine koymanız lazım.
En basit örneği bir dönem filmi çevriliyor. Evet. Diyelim ki bir Cüneyt Arkın filmi. Aa diyoruz, o dönemde saat mi vardı? Kolunda saat kalmış.
Aynen bunun gibi.
Onun gibi yani bu, onun gerçekleriyle bakmak lazım.
Bu belki işin karikatürize edilmiş hali ki de o gerçektir ama öyledir. Ama bu bütün her şeyde bunu istiyor, gerektiriyor. Şimdi tarih de böyle. İçinden siz dediğiniz gibi beğenerek veya beğenmeyerek bazı şeyleri aldığınız zaman bütünü o zaman gözden kaçırırsınız. Siz de yanlış anlarsınız. Başka da yanlış anlarsınız ama tabii biliyorsunuz tarih ideolojik yaklaşımlara çok müsait bir sahadır. Kendinden öncekileri yükseltmek veya kötülemek sonra gelenler için bazen bir menfaat vesilesi olmaktadır.
Bazen de varlığın devamını sağlamak için bir zorunluluk.
Tabii aynen öyle.
Değil mi? Yani
şöyle.
O dönemin o zaman o dönemin de gerçekleriyle bakmak
şöyle,
lazım.
Gerçekçidir. Belki de o zaman için faydalıdır ama bu onun doğru olduğu manasına gelmez. Yani tarihin tahrif edilmesi bir ihtiyaçtır. Bir ülkede bir devrim yapıldığı zaman devrim yapanların hatta çok daha basit tabirle darbe yapanların kendilerinden öncekilerin faziletlerini göklere çıkartması beklenmez. Değillerse zaten değillerdir ama eğer varsa o faziletleri onların örtbas edilmesi lazımdır.
En basiti karı koca ayrılıyorlar.
Evet.
Hangisi eski karısını evet. Ya da kocasını çok iyiydi diye
Şimdi
anar.
Şimdi siz kadını dinleyin, bir taraftan da adamı dinleyin. Her ikisi de kendilerini göklere çıkaracaklardır, karşı tarafa kötüleyeceklerdir. Siz eğer saf dil birisiyseniz her ikisini de bağlarsınız. Halbuki gerçek öyle değildir. Her ikisini de tanıyanlar çok zaman hadisenin çeşitli boyutları olduğunu görürler. Bu tarihte de böyle. Evet. Şunu ben tekrar altını çiziyorum. Bu Fransa ihtilalinde de böyledir. Rus ihtilalinde de böyledir. Ankara ihtilalinde de böyledir. Darbesinde de böyledir. Devrim kendinden öncekileri kötüler. Bu normal. Tarihi tahrif eder. Kendi tarihini yazar. Bunların hepsi gerçektir. Realdir. Yani normal kabul edilir.
Peki,
ama doğrudur denemez.
Peki
bu
olanı
uzun vadede de çok büyük tahribata sebebiyet verir. Şu anda mesela bizde Rusya'da ve Fransa'da üç büyük inkılap geçirmiş olan ülkede ciddi bir tahribat yapmıştır bu.
Peki şunu sormak istiyorum. Olanı farklılaştırır mı? Yoksa olanı...
Tabii bir müddet sonra algı tamamen farklılaşır.
Yoksa olanı o an işine geldiği gibi anlatır. Yani olay gerçektir. Şöyle mesela ben gerçekten konuşuyorum burada. Ama siz benim kelimelerimi aradan çekerek
tabii.
Başka bir cümlemi oluşturuyorsunuz.
Tabii.
Yoksa...
Hepsi mümkün.
Başka cümleler
bazen,
mi yazıyorsunuz?
Bazen tamamen değiştirilir. Şimdi bir tarihi hadise tamamen tarihten silinir, yok edilir. Nasıl yok edilir? Bununla alakalı vesikalar, bunu anlatan kronikler hep ortadan kaldırılır. Dolayısıyla böyle bir hadise tarihten silinir. Daha doğrusu bilgisayar hafızasından silinir. Bunun olmadığı manasına gelmez. Veya bazı hadiseler silinemez. Bu sefer tahrif edilir. Bazı cümleler çıkarılır, bazı kelimeler değiştirilir, ilaveler yapılır, çıkarmalar yapılır. Şahıslar değiştirilir. Hadise en az zararlı hale getirilir. Ya sizin için faydalı hale gelir ya en az zararlı hale getirilir. Veya hadise hiç değiştirilmez de kullanıldığı yer itibariyle öyle bir şekilde kullanırsınız ki siz onu farklı bir mana anlaşılır. Yani sayın kelimesi muhterem dedi ama bir politikacı bir hasmına sayın dediği zaman aslında ona belki de hakaret etmektedir. Evet. Yani bir cümle doğru bile olsa kullanıldığı konsepte yanlış anlamalara sebebiyet verir. Bir de tarih kısa cümlelerle özetlenecek hadiseler değildir. Bir o hadiseyi anlatırken o hadisenin sebeplerini de söylerseniz karşı taraf doğru öğrenir. Aksi takdirde bu adam hain, bu adam sahtekar, bu adam kötüymüş der.
Ya da kahraman der.
Osmanlı padişahları kardeşlerini öldürüyorlardı. Vay alçaklar, vay hunharlar der. Doğru mu? Doğrudur bu hadise. Ama bunun sebepleri hiç anlatılmazsa niçin öldürüyorlardı kardeşlerini? Yani psikopat oldukları için mi? Sadist oldukları için mi?
Ya da hepsi mi birbirinden nefret etti?
Nefret ettikleri için mi? Veya tahta bu kadar bağlıydılar, aman taht benim olsun diye mi? Burasını anlatmazsanız hadiseyi doğru da verseniz bunun arkasındaki karşı tarafta meydana getirdiği imaj çok farklı olur. Evet. Bunun ustaları vardır. Yani cümleyi öyle bir yerde kullanırlar ki doğru cümleyi. Yalan mı söyledim? Gerçekler.
Evet. Bunda en çok muzdarip olan tarihi kişilikler kimlerdir?
Yani yakın tarihimiz için alırsanız Sultan Vahidettin ve Sultan Abdülhamit bunların başında gelmektedir. Osmanlı tarihini ele alacak olursanız Sultan İbrahim, Sultan II. Mahmut, Sultan IV. Murat, hatta bazen Yavuz Sultan Selim, bu yanlış anlaşılan, yanlış değerlendirilen kişilik, hatta bazen Fatih Sultan Mehmet kişiliklerinin başında gelir. Yani her zaman vardır bu. Bütün dünya tarihinde vardır. Bütün siyaset adamları, sosyal şahsiyetlerin hepsi hakkında tarihi bir algı meydana getirmiş. Zaman zaman bazı işgüzarlar doğru bildiğimiz yanlışlar diye kitaplar yazarlar ama bu resmi ideolojiyle bazen tarihçiler öyle güçlü el birliği yaparlar ki siz onu değiştirin. Mesela Sultan Abdülaziz meselesi. Sultan Abdülaziz tahttan indirildi. Bu bir vaka. Bunu herkes biliyor. Neden indirildi? Tabii darbeciler öyle şeyler söyledi ki herkes buna inandı. Fakat tarihçiler biliyorlar ki Sultan Abdülaziz'in indirilme sebebi bu değildi. Yani gerçek değildi o hadiseler. Veya gerçeklik payı çok düşüktü. Sonra Sultan Abdülaziz vefat etti. Nasıl vefat ettiği bugün hala bir tartışma mevzusu.
Evet.
Darbecilere göre intihar etti.
Evet.
Ama geniş bir kitleye göre darbeciler tarafından intihar süsü verilerek öldürüldü.
Peki bunu analiz edenler ne söylüyor? Evet. Yani bir
bu hadise ilk olarak hadiseden 5 sene sonra analiz edildi. 5 sene sonra bir mahkeme yapıldı. Bu mahkemede zamanın önde gelen hukukçuları bulundu. Hadisenin bir intihar değil de bir cinayet olduğu ortaya çıktı. Bu hadisenin doğrudan ve dolaylı failleri ki doğrudan failleri iki bahçıvandır. Ve dolaylı failleri ki bundan içinde 2 tane padişah eniştesi ve bir de Mithat Paşa vardır. Bunlar suçlu bulundular ve idama mahkum edildiler. Sultan Abdülhamit bir cemile olsun, bir içtimai sosyal barış olsun diye bunların idam cezalarını müebbet hapse çevirdi. Fakat Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ideolojik bir malzeme olduğu için zaman içinde, yani Jön Türklerin devamı İttihat ve Terakki, İttihat ve Terakki'nin devamı Kemalistler olunca o zaman Sultan Abdülaziz burada Jön Türklerin karşısında yer alıyor. Halbuki öyle değildir. Bu da yanlış bir tarihi algıdır. Jön Türkler yani Ziya Paşalar, Namık Kemaller Sultan Abdülaziz'e değil. Onun sadrazamı olan Ali Paşa'ya karşıydılar. Ali Paşa diktatördü. Bazen padişahı bile istediğini...
Peki neden doğrudan ona hedef olarak değil de padişaha hedef olarak?
Padişah hedef almadılar. Sonradan meydana getirilen algı onların padişaha muhalif olduğu şeklindeydi. Yani bunlar kamuoyunu yönlendirme yollarıdır. Yani bu Jön Türk gibi kıymetli insanlar hep Sultan Abdülaziz'i kötülediler diye bir imaj uyandırıldı. Bakın kitapları, yazılarına, defterlerine, şiirlerine Sultan Abdülaziz'in aleyhinde hiçbir şey yoktur. Ali Paşa aleyhinde vardır.
Peki
Fuat Paşa.
En sona gelindiğinde neden böyle bir son
ama
var?
Ama böyle bir senaryo meydana getirdi. Sultan Abdülaziz Jön Türklerin muhalifidir. Öldürülmesi de tahta indirilmesi de haklıdır. Zaten psikopat bir adamdı. Ruh hastasıydı. Kendini de öldürdü. Bu mesele bitti.
Mesela hani
bu imaj devam ettirildi.
Hilafetin başındaki bir insan intihar ederek
Efendim o da zaten biliyorsunuz umumi bir propagandanın parçasıdır. Sizin halife zannettiğiniz adamlar içki içerler. Bunların gayrı tabii aşkları vardır. Bunlar Sultan Abdülhamit hakkında bir kitap yazdırıldı. Tahttan indirildikten sonra. Cuma namazı kılmazdı. Cuma namazı için ayrılan yerde sigara içerdi diye kitap yazdırıldı. Yani bunu başka söyleyen hiç yok. Sultan Abdülhamit'in muhalifleri bile Sultan Abdülhamit'i çok muhafazakar, dindar bir adam olarak tasvir ederken. Hatta Osman fazla. Nuri adında bir fazla, onlar zaten beğenmedikleri için çok dindardı diyorlar. Osman Nuri adında bir yüzbaşı Sultan Hamit'i kamuoyunda kötülemek için ve tahttan indirmesini haklı göstermek için bir kitap yazdırıldı. Aynı şey Sultan Abdülaziz'in caridir. Zaman içinde Sultan Abdülaziz'in intihar etmediği, öldürüldüğü kanaati yaygınlaşınca devlet çok namlı bir tarihçiye bir kitap yazdırdı. İntihar tezini müdafaa eden. O tarihçi daha önce cinayet tezine inanırken devlet baskı mı yaptı, para mı verdi, cinnet mi geçirdi, intihar ettiğine dair bir kitap yazdı. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı. Yılmaz Öztuna da buna reddiye olarak Bir Darbenin Anatomisi diye bir kitap yazdı. Orada Sultan Abdülaziz'in öldürüldüğünü vesikalarıyla ispat ettik. Artık zaten mahkeme kararı olan bir hadise. Mahkeme de politik bir mahkemedir diye suçluyorlar. Düşünün, çok uzak değil. Bundan 150 sene bile olmamış bir hadise. Böyle bir sis perdesi arkasında gizlidir. Ve ideolojik malzemedir bu. Sultan Abdülaziz, Sultan Abdülhamid, Sultan Vahidettin ideolojik malzemedir.
İnsan neye inanmak istiyorsa galiba ya da neye yetmezse ona inanıyor.
Tarihi hadiselerde de öyledir, evet. Yani tarihçilere bakın, tarihçilerin bir de tabii şöyle bir durum da var. Tarihçiler de haklı olarak bulundukları zaman, zemin, bağlı bulundukları ideoloji, ırk ve çeşitli tanıdıkları vasıtasıyla belli bir fikre angaje olabiliyorlar. Taraf tutabiliyorlar. Yani tarihçilerin %100 objektif olmalarını bekleyemeyiz. Bizim tarihçilerde beklediğimiz şudur. Hadiseleri objektif olarak ortaya koyun. Gerçekleri, bilgileri, belgeleri saklamayın. Yorumu size kalmış. İstediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Tabii Avrupa'da tarih felsefesi geliştiği için onlar bu meseleyi çözmüşlerdir. Mesela Fransız İhtilali'ni bir Marksist yazardan okuduğunuz zaman insanlık tarihinin en büyük hadisesi olarak anlatılır. Ama karşı taraf bir monarşisten okursanız o da size bunun bir yüz karası olduğunu anlatır. Ama onlar bilgileri ortaya koyarlar. Yorumu size kalmış. Zaten en iyi tarihçilik budur. Yorumu, ben bu gazetecilikte de bu böyledir. Ben gazeteci arkadaşlara da söylüyorum. Haberi verin, yorum yapmayın. Yorum okuyucuya kalmış. Yorum yaptığınız zaman hem çirkin oluyor, hem itici oluyor, çok zaman da yanlış oluyor.
Tabii bir de yani gazeteci ya da tarihçi de yorum yaparken sonra ortaya çıkabilecek yeni belgeleri görmeden bilmeden söylüyor.
Tabii,
hata yapmaya
tabii.
Çok
gazeteci açık için bu daha çok var. Ama tarihçi için de böyle bir şey mevzubayız. Yani tamam, biz tarihçinin yorumunu kabul ediyoruz. Neticede tarih bir ilimdir. Elbette ki yorum yapma hakkı vardır. Ama bilgileri ve belgeleri saklamasını bir ilim adamına yakıştıramayız. Bu asla affedilmez bir durumdur. İşte tarihte çektiğimiz sıkıntılar bunlardır. Bilgiler ve belgeler. Mesela İttihat ve Terakki Fırkası düştükten sonra ilk yaptık. Yani düşer düşmez daha memleketi terk etmeden 31 Mart hadisesi ve Ermeni tehciriyle alakalı bütün evrakları yaktılar. Günlerce. Yani o suçlu duruma düşeceklerini bildikleri için. 31 Mart vakası ve Ermeni tehciriyle alakalı 1909-1915'e ait belgeler. Bu çok bilinir. Yani bu gizli bir dedikodu değildir. Yani bunun için kaldı. Talat Paşa emir verdi. Evraklar toplandı. İttihat ve Terakki Merkezi'nde kalanı diğerlerinin evinde yakıldı. Yakıldıktan sonra memleketi terk ettiler. Şimdi siz buna göre nasıl bir 31 Mart ve nasıl bir Ermeni tehciri tarihi yazabilirsiniz? Orası da
ama yakılıyor olması bile aslında yakılacak bir şeyler olduğunu gösteriyor. Son padişahı konuşacaktık. Aslında onunla beraber padişah ailesinin başına gelenleri de belki biraz konuşmak anlamlı olabilirdi. Çünkü biz bu konuları zaman zaman konuşuyoruz ama detaylar bazen biraz bütünün önüne çıkmak ihtiyacı hissediyor. Şimdi mesela ama siz yine bu konuşmada programın başında dediniz ki her padişah için hemen hemen tarihte yanıltılmış noktalar var ve biz o padişahları bugün farklı tanıyoruz. Bunun için işte çok bildiğimiz, hatta belki de sorsanız hani üç padişah deseniz ilk üçe girecekler için bile yanlış imajlar var ki bence en muzdarip olan herhalde Dördüncü Murat'tır.
Dördüncü Murat.
Bunların içinde.
Sadece padişahlar değil. Mesela Yıldırım Bayezid içinde var. Hürrem Sultan için var mesela. Hürrem Sultan da çok menfi şeyler konuşulan. Mahpeyker Kösem Sultan. figürlerdir tarihte. Hı
hı. Şimdi ben o zaman isterseniz son padişahı önümüzdeki evet. haftaları bırakmak üzere ona bir parantez açalım. O zaman bu saydığınız isimlerin tarihteki yanıltılmışlıklarına bakalım. Yakın zamanda Yavuz Sultan Selim ile ilgili bir padişahla ilgili bir tartışma vardı. İşte köprüye adı verilsin mi verilmesin mi? Alevi vatandaşlarımız buna tepki gösterdiler. Bir taraftan Yavuz Sultan Selim tartışması devam ederken Fatih Sultan Mehmet için tahta geçmek için babasını öldürdüğü iddiaları söz konusu. Bu iddialara bakalım isterseniz, ne dersiniz?
Şimdi bu meseleler nereden ortaya çıkıyor? Bunlar asla astar olmayan meseleler değil. Birincisi hadisenin değerlendirilmesi. Burada bir anakronizm vardır. Yani bir hadiseyi anlattığınızda mesela Yavuz Sultan Selim'in Alevi katliamı meselesi vardır. Şimdi tarihi bilgi slogan şudur. Yavuz Sultan Selim 40 bin Alevi'yi öldürdü. Aman yarabbim bu nedir yani? Gayet bu bilgi doğru mudur? Doğrudur evet. Ama bu bilginin önünde ve sonunda çok cümleler vardır. Peki Yavuz Sultan Selim 40 bin Alevi'yi niçin öldürmüştür? Ne vesileyle öldürmüştür? Doğu seferidir bu. Doğu seferine çıkılmış. Doğu'da Şah İsmail var. Anadolu'ya ajanlar göndermiş. Anadolu halkını kendi tarafına çekmiş. Anadolu halkında bir irtidat hareketi var. İrtidat demek dinden dönme demektir. İslam hukukuna göre dinden dönenin cezası idamdır. Üstelik bunlar sadece dinden dönmekle kalmamışlar. O zamanki Aleviler şimdiki Alevilerden farklıdır. Yani Şah İsmail'in itikadı aşırıdır. Şiilerin aşırılarındandır. Bugünkü İran gibi değildir. Bunları
daha aşırıdır.
Evet, evet. Yani hulul itikadı vardı. Yani Allah'ın kendisinde göründüğü Ali'de ve daha sonra kendisinde göründüğüne dair bir itikada sahipti.
Yani haşa ben Allah'ın parçasıyım ya da
görünüşüyüm. Ben Allah benim suretimde göründü insanlara. Dolayısıyla ben insanlara bazı şeyleri emretmek ve yasaklamakla mükellefim. Onun için şarabın haramlığını kaldırıyorum gibi mesela böyle namazın farziyetini kaldırıyorum gibi bir takım beyanları vardır Şah İsmail'in. Bu belki patolojik bir vakadır. Belki evet. bir hıyanettir. Bilemeyiz. Yani onu yakından bilemiyoruz. Ama böyle başka şahsiyetler de vardır dünyada. Şah İsmail burada mühim. Şimdi bu şahs ile bir savaş var. Bu savaşta Anadolu'nun doğu sınırlarında yaşayan Türkmen ve Türkmen olmayan halklar Şah İsmail'e müttefiktirler. Ve bunlar
mecburen mi?
Savaşmaktadırlar.
Mecburendir.
Yavuz Sultan Selim buradakilerin savaş olduğu için.
Yani mecburen mi Şah İsmail'in tarafına geçmiştir? Hayır, o da bir baskı mıdır?
Hayır, baskı yok efendim. Şöyle, Şah İsmail bunlara bazı şeyler vaat etmiştir. Bunlar zaten çoğu göçebe Türkmenlerdir. Yani zaten çok fazla dini hayatı olmayan, yerleşik hayatta bulunmayan Türkmenlerdir. Bunlar Osmanlılara vergi vermek istememektedirler. Osmanlı vatandaşı oldu. Asker olmak istememektedirler. Şah İsmail ise bunlara vergisiz ve askersiz bir
hayat
vaat etmiştir. Onlar için canlarına emin. Çünkü vatan mefhumu yok zaten göçebe. Bunlar Şah İsmail'e iltihak etmişler. Yavuz Sultan Selim o kadar sert bir padişahdı ki bunu affedemezdi. Şah İsmail'le savaşırken bunlar da öldürüldü. Yani bunlar savaşan muharipler olarak öldürüldü. Şimdi eğer bütün bunlar Alevi olduğu için öldürülmüş olsaydı, Türkiye'de bu kadar Alevi nereden geldi? Hepsinin öldürülmesi gerekirdi. Öyle bir şey yok. İkinci bir husus, Yavuz Sultan Selim biraz evvel söylediğim gibi o kadar sert bir padişahdı ki öldürdüğü Sünniler belki Alevilerden fazladır. Yani suç sebebiyle zararlı gördüğü için.
Yani eğer karşılaştırılırsa sayı olarak.
Belki. Belki. Yani en azından savaşı düşünürseniz var. Şimdi onun için yani Yavuz Sultan Selim'i evet bir inanç farklılığı vardır. O ayrı bir mesele ama sırf Alevi. Bu işte tarihe çarptırma vesilelerindendir. Kaldı ki bunu bir tarihçi yazıyor. 40 bin şeyi öldürttü diye bir tarihçi vardı İdris Bitlisi adında. Ki o İdris Bitlisi büyük bir tarihçidir ama aynı zamanda siyasi bir hareketin de faktörüdür. Doğu'nun İran'dan kurtarılması hareketinin de mimarlarındandır.
Doğu seferinde de zaten
bulunan bir kaz askerdir. Onun bu abartması da olabilir diyor sonraki tarihçiler. Yani sırf Şah'ı ve halkı gözdağı vermek için bakın biz yani bu kadar adam öldürdük yani bize itaat edin manası abartma da olabilir diyorlar.
O zaman nüfusuna baktığınızda 40 bin
fazla olduğu söyleniyor. Mesela Mustafa Aktağ adında bir kendisi hem sosyalist hem Alevi olan bir sosyal tarihçimiz vardı. Çok esaslı bir tarihçidir. Türkiye'nin iktisadi tarihini yazmıştı ve isyanlar tarihini. O mesela diyor ki 40 bin o zaman için çok yüksek bir rakamdır diyor. Tabii bu hadise böyle. İşte şimdi bu beğenilmeyen hakkında çeşitli şeyler uydurulan şahısların bir ortak hususiyeti vardır. O da sertlik. Sert, tavizsiz, haksızlığa dayanamayan. Yani elastiki olmayan şahsiyetler.
Evet, belki burada biraz da hani toplumsal hoşgörü ile şu anda mesela bakıyoruz diyoruz ki dinini değiştirmiş. Buna kendi...
O zaman ama bu devlete karşı işlenmiş bir suçtu. Şimdi öyle
şu
değil
anda,
mi?
Evet, şu andaki bakış açımız kendi tercihidir. Herkes kendi hesabını kendi verir.
Ama şimdi de mesela, şimdi de mesela bir Kürt devleti kurmak isteyen veya şeriat devleti kurmak isteyen veya yakın zamana kadar komünist devlet kurmak isteyen suçlu olarak hapse atılmıyor muydu? Ona niye
tehdide bakmak lazım o zaman.
Devlet kendi için, kendi varlığı için tehdit olarak gördüğü bunu suç ilan etmiş. Demiş ki dininizi değiştirecekseniz ya susacaksınız, bunu ifşa etmeyeceksiniz, evinizde ne yaparsanız yapın, dönmeler gibi dışarıya karşı bu imajı vermeyin veya tasınızı tarağınızı toplayın, bu memleketi terk edin diyor.
Yani ona onunla savaşmaktan önce alternatifler sunuyor.
Alternatifler var. Ondan sonra bunları yapmayacağız derse o zaman tövbe edin. Bunu da yapmazlarsa savaşıyor. Yani bunları da bilmek lazım. Şimdi haksızlığa tahammül etmeyen, insanların yolsuzluklarını göz yummayan insanlar sevilmez. Bu padişahlar da böyle. Sultan 4. Murat memleketi tekrar imar etmek istedi. Askerlerin serkeşliklerine engel olmak istedi. Bunun için çok hasım edindi. Askerleri hasım edindi. Askerlerle ittifak yapmış olan ulemayı ve bürokratları hasım edindi. Saraylıları hasım edindi. Ama çok güçlüydü. Yaşadı. 28 yıl yaşadı. Ağır bir hastalığı vardı. Gut hastalığı vardı. Çok da hareketli bir hayat yaşadığı için ızdıraptan morfin alırdı devamlı ve morfini arttırarak alırdı. Tabii bir müddet sonra sendeleyerek yürür. Konuşurken dili başı dönerdi. Sarhoş, içki içiyor dediler.
Yakıştırma buradan mı geliyor?
Evet, buradan geliyor. Buradan geliyor.
Yani, peki morfinin, yani gerçi tabii mutlaka ilaç olarak alınması durumunda.
Morfin ilaç olarak alınması caizdir. Evet. Keyif için alınması caizdir. Yani esrar morfin gibi heroik maddeler, yani alkol, şarap gibi olmayan maddeler, sıvı olmayan ve aklı gidericiler, bunlar heroik madde deniyor veya uyuşturucu madde deniyor. Bunların ilaç için alınması caizdir. İlaç için.
Onu ama birisinin ilaç olarak
tabii, ilaç tavsiye etmesi söylemesi lazım. Yani kendisinin tecrübe etmiş olması lazım. Bunun dışında sırf kafayı bulmak için uyuşmak veya bunun için almak sureti katiye de haramdır. Bunda şüphe yok. Doktor tavsiye etmiş morfini. Şiddetli ağrılar var. Ağrıdan durulmaz. Gut hastalığından ikris de böyledir. Başka bir çare de yok. Padişah bu. Ahmet Mehmet gibi değil ki izin alayım da yatayım desin. Devamlı savaş var. Devamlı ayakta olması gereken bir insan. En azından hastayken bile, mesela Osmanlı padişahlarında vardır. Çelebi Sultan Mehmet ağır hastayken cuma selamlığına gitti. Namazı kıldı, geri döndü, sarayın içine gitti, attan düştü, vefat etti. Yani
görünmek için.
Evet, mesela donanmayı uğurlamaya çıktığında Sultan 3. Osman, Nuri Osmaniye Camii'ni yaptıran padişah, lupustan muzdaripti. Yani bacağında çok büyük bir yara vardı ve ayakta duracak halde değildi. Yeni ameliyat olmuştu. Fakat donanmayı uğurlamaya çıktı. Dediler ki çıkmayın padişahım, yok dedi. Yani donanmanın padişahı görmesi lazım. Başka bir şeye sebebiyet verir sıkıntıya. Hı hı. Saraya döndü, ateşlendi. Mikrop kaptı çünkü yarası. Kan zehirlendi ve vefat etti sabaha. Şimdi yani padişah devamlı ortada durmak mecburiyetindedir. Görünmek mecburiyetindedir.
Zaten şimdiki siyasilere bakın. Birkaç gün görünmediği zaman evet, hemen ne oluyor çıkıyor, değil mi?
Şey, çok şiddetli bir diş hastalığından muzdaripti Sultan Abdülhamit. Cuma selamlığına süt kardeşi İsmet Bey'i gönderdi kapalı bir arabada. Ona çok benzerdi tip olarak da. Herkes padişah zannediyor. Tabii ki değildi. Dublör olarak gönderdi. Evet. Hani millet şaşırır belki ama her zamanın şart. Sultan 4. Murat bundan dolayı çok hücuma... Sultan İbrahim onun kardeşi. Zamanında çok şiddetli kışlar oldu. Kıtlık oldu. Padişah çok sert tedbirler almak zorunda kaldı. Devlet adamları memleketi düzeltemediler. Padişah bunlara karşı çok sert tedbirler aldı. Padişah da şiddetli migren ağrısı vardı. Muhtemelen beyninde bir ur vardı. Bundan dolayı bazen çıldıracak raddelere geliyordu bu baş ağrısı. Biliyorsunuz aşırı baş ağrısı insanı bazen deli gibi yapar. Zaten baş ağrıyanı bizde deli derler. Adamın adı kaldı Deli İbrahim.
Ama şimdi bu tablo mesela tabii mutlaka arada farklı isimler de var ama sanki böyle bizim gördüğümüz padişah portrelerine çok benzemiyor.
Evet tabii, şimdi şöyle.
Biz onları hep hasta olmaz gibi
şöyle,
düşünüyoruz
belki de. Çünkü Cumhuriyet ideolojisi Osmanlı'yı tamamen silemeyeceği için Osmanlı'dan birkaç figürü ön plana çıkartmıştır. Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan II. Mahmut biraz. Bir de ilk padişahlardan işte Osman Gazi, Orhan Gazi. Bunların öğrenilmesine izin vermiştir. Onun dışındakilerin üzerine bir örtü çekmiştir. Bilinmesini istememiştir. Bunları da hep kahraman Türkler, yani Türk kahramanları olarak lanse etmiştir. Başka yönler üzerinde çok fazla durulmamıştır bunların. Mesela dini yönler üzerinde çok durulmamıştır. Hatta dinle alakası olmayan pagan padişahlar tablosu çıkarılmıştır. Yani 1940'lı yılların tarih kitaplarına bakın. O devirde anlatılan padişahlar sanki Orta Asya'da putperest birer padişah gibidir. Hiç İslamiyet'le alakaları yoktur. Hiç. Hiç dinden bahsedilmez. Türk büyükleri, ben Arap memleketlerinde kaldım.
Bir ansiklopediler Arap, var öyle.
Evet. Bir Hristiyan Arap bana dedi ki biz dedi Muhammed'i çok severiz dedi. Nasıl seversiniz dedim. Arap'ın büyüğü olarak biliriz dedi. Biz de Arap'ız, o da Arap. Ama dinimiz farklı. Ama biz onu peygamber olarak değil de büyük bir Arap komutanı olarak severiz dedi. Milliyetçilik insana bazen neler yaptırıyor.
Evet.
Kavmiyetçilik daha doğrusu. Milliyetçiliğin adını da şey yapmamak lazım, lekelememek lazım. Şimdi Osmanlı padişahları için böyle bir tablo meydana getirildi. Onun için de padişahsız olmaz, yorulmaz. Ama tabii Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını da resmi öyle şöyle izah ediyor. Tabii her padişah böyle değildi. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra padişahlar bozuldular. Zevk ve sefa içinde saraylara düştüler, kapandılar. Seferlere çıkmadılar. Hazineyi bitirdiler. İçki içtiler. Kadınlarla eğlendiler. Ondan sonra Osmanlı Devleti yıkıldı. Hadise bu kadar basit değil. 600 yıllık bir memleketin padişahların zevk ve sefası yıkılması mevzu bahis değil. Ama öyle gerekiyordu. O zaman size derler ki niçin o zaman yıktınız da yenisini kurdunuz? Bir de bu son padişahın durumu rejim değişikliğiyle alakalıdır. Ama Sultanahmet de böyledir. Sultanahmet de bir rejim değişikliğinin kurbanıdır. Yani evet Osmanlı Devleti devam ediyor ama aslında Osmanlı Devleti 1908'de yıkılmıştır. Bütün müesseseleri tarihe karışmıştır. Güç tamamen başkalarının eline geçmiştir.
Ondan itibaren artık zaten evet, yönetim şeklinden de aynı şekilde bahsetmiyoruz. Evet, bir padişahlık var ama güçler ciddi anlamda parçalanmış.
Efendim bölünmüş. Bu meşruti monarşidir. Parlamenter monarşidir. Avrupa'da gibi tamam. Evet bu zamanın ihtiyaçlarına uygundur. Ayrı mesele. Fakat burada tam manası bir meşruti monarşiden değil, bir İttihat ve Terakki diktatoryasından bahsediyoruz. Çünkü İttihat ve Terakki bir müddet sonra bir demokrasiden hoşlanmamış ve demokrasi kisvesi altında kendi diktatörlüğünü kurmuştur.
Neden bir diktatör arıyoruz sürekli? Sadece Türk milleti için söylemiyorum, bizim için. Dünyada da mesela bakıyorsunuz tarihe damgasını vuranlar hep diktatörler.
Evet.
Çok konuşulanlar, film yapılanlar.
Neden diktatör aranmıyor da diktatörlük, şimdi demokrasi insan tabiatına uygun değil.
Ne olacak peki bizim
tabiatımız? Bir kişinin sözü geçecek. Yani insan böyle yaratılmış. Düşün, bir Allah var, Allah'ın dediği oluyor. Allah'ın yeryüzünde kalifesi insansa burada da bir kişinin dediği olacak. Yani çok kişinin dediği olmaz. Yani demokrasi iyi bir rejim. İnsanların bulduğu en iyi rejimdir. Fakat demokrasinin çok dezavantajları da var. Aristo mesela demokrasiyi çok övdüğü halde Yunan demokrasisini arkasından onun dezavantajlarını da sayıyor ve kötü bir rejimdir diyor. En iyi rejim diyor, tek kişinin oligarşik bir kontrol altında yaptığı idaredir. Yani oligarşi soylular demek. Bir kişi başta olacak. Onlar da onun danışmanları olacak. Yani bir...
Bu şeye benzedi. Benim oyumla çobanın oyu meselesine döndü
biraz. Biraz o da var tabii. Şimdi demokraside siz zaten klasik demokraside biliyorsunuz çobanın oyu falan mevzu bahis değil. Yani devlete vergi verenlerin oyu mevzu bahistir. Mülk sahibi olanların oyu mevzu bahistir.
Bu durumda vergi rekortmenlerinin oyu...
Yok. Tabii onlar farklı değil ama... Şöyle yani mülkü olmayan vergi oy veremez. Veya vergi vermeyen oy veremez mesela. Osmanlılar'da da böyleydi. İngiltere'de de böyleydi. Bütün dünyada böyleydi. Eski Yunan demokrasisi de böyledir. Sadece soylular, Yunan vatandaşı olanlar, Yunanistan'da iki tür halk var. Bir hakiki vatandaşlar, bir de Yunanistan, Atina'da yaşayanlar. Onların oy hakkı yoktur mesela. Yani şimdi herkesin oy hakkı sonra ortaya çıkmış bir kaide. Evet, iyi mi? Evet, demokrasi iyi. Yani en azından şu anda ideal bir rejim. Ama insan tabiatına uygun değil. İnsan tabii, şirketlerde demokrasi var mı? Dükkanlarda demokrasi var mı? Değil. Bir kişinin sözü geçiyor. Okulda demokrasi var mı? Ders sınıfta demokrasi. Onun için demokrasi insan tabiatına uygun değil. İnsanlar her zaman iyi bir diktatör istemişlerdir. Ama iyi bir diktatör.
Nasıl?
Yani iyi bir ahlaklı, geleneklere ve kanunlara bağlı, şefkatli, halkı tebası gibi gören ama son kararı o veren bir diktatörü her zaman özlemişlerdir. Bu diktatörler dünya tarihinde daha faydalı olmuşlardır. Tabii bunun kötüsü de vardır. Onlar da tarihe geçmişlerdir ama gözyaşıyla.
Biraz da tabii güç kullanımıyla ilgili bir şey, evet, diye düşünüyorum.
Osmanlı padişahları bu diktatöre bir örnektir. Yani şefkatli diktatörlere bir örnektir.
Hepsi mi?
Hepsi tabii ki. İslam, yani Müslümanlık, İslam hukuku böyle bir halifelik kurmuştur. Şefkatli diktatörler.
Ama herkes, yani hepimiz için kurallar var ama herkesin tüm kurallara tam anlamıyla uyduğunu söyleyemeyiz. Geriye dönüp bakıyoruz. İşte, 10 yıl önceki...
İşte realite şöyle, çoğunluğa bakılır. Çoğunluğa bakılır. Bir insana iyi demek için neye bakıyorsunuz? İyi vasıfları, kötü vasıflarını yan yana diziyorsunuz. Hangisi çoksa ona iyi diyorsunuz. Şirketler de aktifleri, pasifleri bir araya getiriyor. Aktifleri çoksa iyi diyor. Hiçbir zaman %100, yani diktatör dediğiniz adamın da, yani peygamber olmadığı müddetçe mutlaka hata ve yanlış yapma imkanı vardır. Osmanlı padişahlarında hataları, yanlışları vardır. Esas olan kapital hataları.
Nedir hataları?
Aşırı merhamet. İnsanların sözüne fazla inanmaları. İdealleri fazla abartmaları. Bunlar mesela hatadır bence. Veya mesela Sultan Abdülhamit'in hataları derseniz aşırı evham. Ama bu haksız mı? Hayır. Hadiseler onu hale getiriyor. Yani bunu bir suç olarak söylemiyorum. Yani şimdi böyle uzaktan bakıp tarihten gazel okumak da kolaydır 100 yıl sonra. Bilmek lazım işin aslını. Ama mesela bu evhamı onun sonunu getirmiştir. Mesela her şeyle kendisi ilgilenmiştir. Ücra bir kasabanın nahiye müdürünün tayiniyle bile Sultanahmet ilgilenmişti ve bittikten sonra yorulmuştur artık. Bezmiştir. Evet.
Tabii bu yani gücü, yetki ve aynı zamanda sorumluluğu paylaşamamaktan kaynaklanıyor.
Bu hatalar da bir kötülükten, hıyanetten değil. Gene iyi niyetten kaynaklanan ama hata hatadır. Ama iyilikleri daha fazla olduğu için biz iyi diyoruz.
Evet. Bu haftalık bu kadar diyelim mi? Peki. Haftaya inşallah farklı konularda buluşmak üzere.